Ayrım 43.
Fişerli yolculuğa hazırlanmazdan önce çocuklardan vebadan korkarcasına korkardı. Bugün ise kitabı bir yana attı, sıranın üstüne çıktı ve uzun kollarıyla koroyu yönetti. Bu arada yeni öğrendikleriyle onlara eşlik de ediyordu. Çocuklar bağırdıkça o daha çok bağırıyordu. Yeni şapkası başının üstünde hoplayıp duruyordu. Fişerli arada karga gibi sesiyle "Daha çabuk beyler!" diye sesleniyordu. Kendilerinden geçen çocuklar ansızın büyümüşlerdi. Fişerli'yi omuzlarına aldılar. "Baylar, ne yapıyorsunuz?" Fişerli'nin ağzından birkaç baylar daha çıktıktan sonra çocuklar artık yetişkin kaldılar. Düşmesin diye Fişerli'nin papuçlarının altına destek oluyorlar, kamburunu koruyorlardı. İçlerinden üçü "Salt Cüce'ye ait" diye ders kitabını kapmaya çalışıyordu. Biri de şapkasını aldı. Bunları yüzlerinde zafer ifadesiyle önde taşımaya başladılar. Zayıf omuzların üstündeki Fişerli ise yalpa vurarak arkadan geliyordu. Artık Yahudi ya da sakat değildi, tatlı bir adamdı ve Kızılderili çadırları hakkında da bilgisi vardı. Çocuklar soylu kahramanlarına parkın kapısına dek sahip çıktılar. Fişerli kendisini sarsmalarına sesini çıkarmadı, bedeni çok ağırdı. Ne yazık ki parktan çıkınca onu yine yere indirdiler. Ertesi günü yine gelecek mi diye sordular. Fişerli onlara düş kırıklığını uğratmadı. "Baylar," dedi, "eğer Amerika'da olmazsam sizin aranızda olacağım." Çocuklar heyecan ve aceleyle dağıldılar. İçlerinden birçoğunu evde dayak beklemekteydi. Fişerli giysisiyle paltosunun kendisini beklediği caddede ağır ağır ilerledi. Trenin saat tam 11'de kalkacağını öğrendiğinden bu yana her yere saatinde gitmeye ve verilen sözleri tutmaya büyük önem veriyordu. Tersi için saat henüz erkendi. Bir yan sokağa sapıp önündeki boyalı kadınların gözüne aşina göründüğü yabancı bir kahveye girdi ve kendi nefis İngilizcesine duyduğu hayranlıktan ötürü kuvvetli bir içki içti. "Thank you" diyerek parayı bara fırlattı. Dışarı çıkmazdan önce kapıda geri dönüp herkes duyana dek "Goodbye" diye yineledi. Bu gecikme yüzünden de kapıda pasaport aşçısıyla burun buruna geldi. "Bu yeni şapkayı da nereden buldun?" diye sordu adam hayretli. Hem cüceyi hem de şapkayı gördüğü için şaşırmıştı. Fişerli bu bölgede rastladığı üçüncü müşterisiydi. Fişerli arkadaki lokali işaret edip "Psst" dedi ve parmağını dudaklarına götürdü. Başka soruların önüne geçmek için sol pabucunu adama doğru uzatarak "Yolculuk için hazırlandım," dedi. Pasaport aşçısı anlayarak sustu. Gündüz vakti ve bir dünya gezisinden hemen önce iş tutulması adamı etkilemişti. Parasız pulsuz Japonya'ya dek gitmek zorunda olduğu için cüceye acıyordu. Bir an, kısacık bir an ona birkaç banknot vermeyi düşündü. İşleri iyi gidiyordu. Ama pasaport ve banknotlar biraz fazlaydı bu kadarı. Cüceden daha çok kendi kendine konuşur gibi bir kentte ne yapacağını şaşırdığında hemen satranç şampiyonuna gidersin dedi. O zaman işini kolayca çözümlersin. Adresleri aldın değil mi? Adresler olmadı mı bir satranççının işi bitik demektir. Unutma adresleri yanına almayı. Bu öğüt Fişerli'yi yine yatağının altına döndürmeye yetti. Veda etmeden gitmek çok nankörce bir davranıştı. Kadın aptalsa yatağın bunda bir günahı yoktu. Bir sanatçı cep defterinden ayrılamazdı. Saat 1.05'te trende nasılsa tam zamanında kalkacaktı. Fişerli saat 8'i vurduğunda terziye gelmişti. Giysi sırtına kalıp gibi oturdu. Kamburundan geri kalan paltonun altında görünmez oldu. İki usta da alanlarındaki başarılarından ötürü birbirlerini kutladılar. "Wonderful" diyen Fişerli ekledi. "Düşünün bir kez, İngilizce bilmeyen insanlar da var. Ben böyle birini tanıyorum. Adam "thank you" yerine "teşekkür ederim" diyor. Terzi ise ham and eggs yemeye bayılırdı. Dipnot, jambonlu yumurta. Oysa evvelsi gün gittiği bir restoranda garson onun ne istediğini anlamamıştı. Fişerli halbuki ox öküz, milk ise süt anlamına gelir diyerek adamın sözünü kesti. "Sorarım size, bundan daha kolay bir dil var mı? Örneğin Japonca daha zor." "Şunu söylemeliyim ki daha kapıdan girdiğiniz anda sizin katıksız bir dil uzmanı olduğunuzu hissetmiştim. Japon dilinin sözcük dağarcığının ortadan kaldırılması olanaksız güçlükleri konusundaki görüşünüzü tümüyle paylaşıyorum. Kıskançlık ürünü söylentilere bakarsanız değişik on binlerce harfin varlığı söz konusu. Japonca gazetelerdeki ayrıntılara bir kez bakın. Reklamcılık daha emekleme evresinde bile değil. Onların dili ekonomi alanındaki iş yaşamı için önceden saptanması olanaksız bir hastalığın mikrobunu üretmekti. Hepimiz dostumuz olan bu ulusun esenliğine ilişkin kapsamlı bir atılımın acısını çekiyoruz. Uzak doğudaki kaçınılmaz savaşın yarası iyileşmeye başladığından bu yana harcanan korkusuz çabalara biz de katkıda bulunuyoruz." "Çok haklısınız," dedi Fişerli. "Sizi unutmayacağım. Trenim biraz sonra kalkacak. Yaşamımız boyunca dost kalmak üzere vedalaşalım. Terzi, ana ve babalarımın yanına mezara dönene dek dedi ve geleceğin satranç şampiyonuyla kucaklaştı. Anasıyla babasının mezarı dudaklarından çıkınca kendisinin birkaç çocuğu vardı, çok sarsılmış ve içinde bir korku kabarmıştı. Ölümle savaşmanın verdiği heyecanla doktoru sımsıkı göğsüne bastırdı. Bu sırada yeni paltonun düğmelerinden biri bir yere takılıp koptu. Fişerli bir gülme nöbetine tutuldu. Eski adamı olan kör düğme Hans gelmişti aklına. Onun gülmesi karşısında en kutsal duygularının incindiğini algılayan terzi Fişerli'den kapsamlı bir açıklama istedi. Düğmelerden nefret eden birini tanıyorum diye böbürlendi cüce. Elinden gelse tüketmek için tüm düğmeleri yiyecek. Böyle bir şey olursa terzi ustaları ne yapar diye düşündüm bir an. Ne dersiniz? Bu sözler üzerine kutsal duyguları incinmiş olan adam anasıyla babasının mezarında yatan geleceğini unutup kahkahalarla güldü. Bir yandan kopan düğmeyi yerine kendi eliyle dikerken bir yandan da bu nefis düşünceyi bir gülmece dergisine göndereceğine söz verdi. Yanında biri varken gülebilsin diye düğmeyi ağır ağır dikiyordu. Her şeyi başkalarının yanında yapardı. Gözyaşları bile eğer yalnızsa yeterince haz vermezdi. Doktor gideceği için içtenlikle üzülüyordu. Doktorla birlikte en iyi dostunu yitirmiş oluyordu. Çünkü 2 kere 2 nasıl sonsuzluğa dek 4 edecekse eğer doktor kalsaydı birbirlerinin en yakın dostu olacakları da o denli kesindi. Birbirlerine sen diye hitap ederek ayrıldılar. Terzi kapıya dek gelip uzun süre Fişerli'nin arkasından baktı. Cücenin hoş görüntüsü, önemli olan insanın kültürlü olmasıydı, kısa sürede nefis paltonun çizgilerinin içinde yitip gitti. Paltonun altından usta işi bir giysinin pantolonu çok güzel bir görünüm sağlıyordu. Terzi ustasına karşı olan şükran borcunu yerine getirmekteydi. Fişerli eski giysisini bir paket içinde gara götürdü. Bu gara 3. gidişiydi. Şimdi yepyeni giysiler içerisinde gençleşmiş ve soylu bir insandı. Yüzünde krallara özgü bir umursamazlıkla emanet makbuzunu orta parmağıyla işaret parmağı arasında memuru uzattı ve yeni deri bavulunu istedi. Memurun saygısı artık en derin saygılara dönüşmüştü. Sakat cüce öğlenden sonra getirdiği gömlekleri satmak için almış olabilirdi ama şimdi şıklığı kendi üzerinde taşıyordu. Fişerli paketi 2 eliyle tutup bavula yerleştirdi ve bu paketi kapalı bırakmak en iyisi dedi. Açmak delilik olur. Yabancılara ait olan gişenin önünde sert bir sesle sordu. Buradan Paris için 1. sınıf bileti alabilir miyim, alamaz mıyım? Almanca sormuştu. Kendisini birkaç saat önce kovmuş olan adam tabii alabilirsiniz diye yanıtladı bu soruyu. Bu sözleri duyan Fişerli haklı olarak ve gururlanarak artık tanınmadığını anladı. İngiliz şivesiyle biz dişler biraz ağır yürüyor baylar dedi. İngilizce ders kitabı hala kolunun altındaydı. Umarım trenleriniz daha çabuk gidiyordur. Memur yataklı vagon ister mi diye sordu. Henüz boş yatak vardı. Evet, yataklı rica ediyorum. 1.05 treni için tarifelere güvenilebilir mi? Hiç merak buyurmayın efendim. Ne de olsa burası geçmiş olan bir uygarlığın merkezi. Biliyorum ama bunun ekspreslerle bir ilgisi yok. Bizim orada Amerika'da önce iş gelir. Bu ufak tefek yapılı beyin içi dolu, kareli cüzdanını tutarken takındığı abartmalı tutum, memurun karşısında bir Amerikalının bulunduğu yolundaki inancını ve ona duyduğu saygıyı güçlendirdi. Fişerli parayı ödeyip bileti kareli cüzdanına yerleştirdikten sonra bu ülkede yaşamaktan vazgeçiyorum dedi. Burada beni aldattılar. Bana bir Amerikalı değil sakat muamelesi yaptılar. Ama dil alanında büyük bir uzman olduğum için düşmanlarımın planlarını bozmayı başardım. Beni batakhanelere bile sürüklediler biliyor musunuz? Yalnız iyi satranç oyuncularınız var, bunu belirtmem gerek. Dünya cünlü bir ruh doktoru olan ve Paris'te yaşayan yakın dostum Profesör Kien de bu kanıda. Beni bir yatağın altına hapsettiler ve öldürmekle korkutarak büyük bir kurtarmalık aldılar. Bu parayı ödedim gerçi ama polisimiz bana bunun 3 katını geri verecek. Gereken diplomatik girişimlerde bulunuldu. Uygarlık merkezi demek kolay. Adama selam vermeksizin arkasını döndü. Sağlam adımlarla gardan ayrıldı. Aşağı gördüğünü belli eden bir ifade titriyordu dudaklarında. Uygarlık merkezi masalını ona anlatacaklardı ha. Burada doğmuş, doğduğundan beri de bu kentten ayrılmamıştı. Bütün satranç gazetelerini ezbere biliyordu. Cennetin yıldızlarında her dergiyi önce o okurdu. İngilizce öğrenmesi için de bir öğleden sonra yetmişti. Bu alanda gösterdiği başarıdan sonra tüm dillerin kolay öğrenilebileceğine inanmıştı. Amerika'da dünya şampiyonu olarak uğraşından boş kalacak zamanını haftada 2 dil öğrenerek değerlendirmeye karar verdi. Bu yılda 66 dil demekti. Daha fazlasına gerek yoktu. Çeşitli şiveler ise nasılsa öğrenilebilirdi. 9 o'clock olmuştu garın önündeki büyük saat. Zamanı İngilizce gösteriyordu. Apartman kapıları saat 9'da kapanırdı. Kapıcıyla karşılaşmaktan kaçınmak en iyisiydi. Fischerlin'in ne yazık ki 20 yıl süreyle bir orospuyla birlikte yaşamak zorunda kaldığı köhne binaya kadar olan yol 40 dakika sürüyordu. Fazla acele etmeksizin sarı pabuçlarıyla bu yolda ilerlemeye başladı. Arada sırada duruyor, bir gaz lambasının altında kitabını açarak İngilizce düşündüğü sözcüklere bakıyordu. Her nesnenin adını İngilizce söylüyor, rastladığı insanlarla konuşuyordu. Ama onu yolundan alıkoymasınlar diye alçak sesle yapıyordu bunu. Bilgisi sandığından fazlaydı. Aradan 20 dakika geçip de artık İngilizce adlandırabileceği yeni bir şeye rastlamaz olunca evleri, caddeleri, sokak lambalarını ve köpekleri bir yana bırakıp kafasında İngilizce bir satranç partisi kurdu. Bu onu gideceği köhne binaya dek oyaladı. Kapının önünde partiyi kazanıp içeri girdi. Eski karısı şimdi çok sinirine dokunmaya başlamıştı. Kadının kucağına düşmemek için merdivenin arkasına saklandı. Burada yeri rahattı. Gözlerini bakışlarıyla delmek istercesine merdivenin korkuluğuna dikmişti. Korkulukta zaten iri iri delikler vardı. Fischer istese burnuyla merdivene barikat kurabilirdi. Saat 10'a dek hiç sesini çıkarmaksızın bekledi. Serseri bir ayakkabıcı olan kapıcı apartmanın kapısını kapattı ve titrek elleriyle merdivenlerin ışığını söndürdü. Fischer'in karısının oturduğu yerin olsa olsa 2 katı büyüklüğünde olan ve her yanı dökülen dairesine girerken Fischer'le karga gibi sesiyle hafifçe "How do you do?" dedi. İnce bir ses duyan ayakkabıcı kapıda bir kadının durduğunu sanarak zili çalacak mı diye bekledi. Ama hiçbir ses çıkmadı. Kapıcı yanadığını anladı. Dışarıdan biri geçmişti yalnızca. Adam evine girdi. Duyduğu sesten ötürü tahrik olmuştu. Aylardan beri elini sürmediği karısının yanına yattı. Fischer'le emekli kadının gelmesini ya da gitmesini bekliyordu. Akıllı bir insan olduğu için karısını kibritinden tanıyacaktı. Kadın sigaraya binadaki bütün orospulardan daha çok düşkün olduğu için kibriti çaktığında hep yukarı doğru tutardı. Aslında Fischer'le kadının dışarı çıkmasını yeğlerdi. O zaman o da sessizce yukarı çıkar, defterini yatağın altından alır, dinlendiği beşikle vedalaşırdı. Daha küçük bir sakat iken orada yatmıştı. Sonra binadan dışarı çıkar, bir taksiye atlayıp gara giderdi. Yukarı çıktığı zaman binanın giriş kapısının anahtarını da bulurdu. Kadının dırdırını öfkelendiğinden son defasında anahtarı bir köşeye fırlatmıştı. O günlerde anahtarı attığı yerden gidip alamayacak denli üşengeçti. Kadın evden çıkacak yerde eve döndüğü takdirde yanında bir konuk getiriyor olacaktı. Bari getirdiği uzun süre kalmasaydı. En kötü olasılıkla Doktor Fischer bir zamanlar toprağı bol olsun Fischer'lerin yaptığı gibi sürüne sürüne odaya girerdi. Kadın onu duyduğu takdirde ses çıkarmazdı. Aksi takdirde birlikte getirdiği erkek deliye dönerdi. Kadın yeniden konuşabilinceye değinde Fischer'le çıkmış olurdu. Öyle ya, neyle doldururdu böyle bir kadın bütün gününü? Yatakta yatardı, ya biriyle ya da yanında biri olmaksızın. Ya birinin elinden parasını alır ya da bir başkasına para armağan ederdi. Ya yaşlıydı, o zaman bıktırırdı insanı. Ya da gençti, o zaman da aptallığına dayanabilmek olanaksızdı. Birine yiyecek verdiğinde kaşıkla verdiğini sapıyla çıkarırdı. Para kazanmadığı zaman erkeğe gidip bu kadın uğruna tarak çalmak düşerdi. Allah kahretsin, ya sanat, onun yeri neredeydi böyle bir yaşamda? Erkek dediğin kendini ve yaşamını satranç üzerine kurardı. Fischer'le beklerken göğsünü şişirdi. Paltosuyla giysisinin kamburu tarafından zorlanan sırtının yarın ne hal alacağını kestirebiliyordu. Sonsuzluk kadar uzun bir süre kimse görünmedi ortalarda. Saçaktaki oluktan avluya su damlıyordu. Doktor Fischer dev bir transatlantikle Amerika'ya gidiyordu. New York'ta 10 milyon insan yaşıyordu. Halk sevinç sarhoşluğu içerisindeydi. Caddelerde insanlar öpüşüyorlar ve bağırıyorlardı. Yaşa, yaşa, yaşa. Karşılama uğruna 100 milyon mendil sallanmaktaydı. Kentte yaşayan herkes 10 parmağına birer mendil bağlamıştı. Göç bürosu diye bir şey görünmüyordu ortalarda. Soracak bir şeyi var mıydı büronun? New Yorklu fahişelerin gönderdiği bir delegasyon kendi cennetlerini Fischer'lerin ayakları dibine seriyorlardı çünkü orada da vardı cennetler. Cüce teşekkür ediyordu. Uçaklar Doktor Fischer adını gökyüzüne yazıyordu. Onun için neden reklam yapılmasındı? Persil'den daha değerliydi hiç kuşkusuz. Binlerce insan onun uğruna denize düşüyordu. Doktor Fischer yufka yürekli bir insan olduğundan düşenlerin kurtarılmasını buyuruyordu. Casablanca boynuna sarılıyordu. Kurtarın beni diye fısıldıyordu. Neyse ki gürültünün ortasında Fişerli'nin yüreği de sağırlaşıyordu. Defol diye bağırıp Casablanca'ya vuruyordu. Öfkelenen halk Casablanca'yı parçalıyordu. Bir gökdelene yerleştirilmiş olan toplardan selam atışları yapılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ona elini uzatıyordu. Müstakbel karısı ise ona çeyizini gösteriyordu. Fişerli kadını kabul ediyordu. Şebek Sarayı'na ait sipariş listeleri bütün gökdelenlere asılmıştı. Kredi anlaşması imzalanıyordu. Fişerli genç yetenekler için bir okul açıyordu. Ama gençler küstahlık ediyorlardı. Fişerli de onları kovuyordu. Birinci katta saatin 11'i çaldığı duyuldu. O katta 80'lik bir kadın büyük annesinden kalan saatiyle yaşıyordu. Paris'e gidecek olan yataklı tren 2 saat 5 dakika sonra kalkacaktı. Fişerli parmaklarının ucuna basa basa merdivenlerden çıktı. Kadın bu kadar uzun süre dışarıda kalmazdı. Şu anda hiç kuşkusuz getirmiş olduğu bir konuğun altında yatıyordu. Fişerli 3. kattaki odanın önünde durunca sesler işitti. Kapının aralıklarından ışık sızmıyordu. Kadından nefret ettiği için konuşmasından da hiçbir şey anlamıyordu. Yeni papuçlarını ayağından çıkarıp merdivenin ilk basamağını Amerika'ya daha yakın bir yere bıraktı. Yeni şapkasını da papuçların üstüne koyup karanlıktan daha koyu olan rengine hayranlıkla baktı. İngilizce kitabını ise bırakmayıp paltosunun cebine soktu. Kapıyı hafifçe açtı. Bu konuda talimliydi. Sesler yüksek perdeden ve hakaretler üzerine konuşmaktaydı. Adamla kadın yatakta oturuyorlardı. Fişerli kapıyı açık bıraktıktan sonra sürünerek tahtadaki aralığın bulunduğu yere gitti. Aralığa önce burnunu soktu. Cep defteri yerindeydi. Aydan önce gaza düşmüş olduğundan kokusundan anlamıştı. Fişerli onur duydum diye düşünerek bunca satranç şampiyonunun önünde saygıyla eğildi. Defteri sağ elinin işaret parmağıyla aralığın sonuna dek itip yukarı doğru fırlattı. Kavuşmuştu defterine. İçinden gülmek geldiğinden sol eliyle ağzını kapattı. Çünkü yukarıdaki konuk tıpkı düğme Hans gibi konuşmaktaydı. Fişerli cep defterinin konumunu, başının ve sonunun nerede olduğunu tam olarak bildiğinden kendisine ait bilgileri sonbay sayfalara salt sezginin yardımıyla geçirdi. Bu denli küçük yazmak, büyük yazmaktan çok daha zordu. Bu yüzden bir sayfaya doktor, ikinci sayfaya Fisher, üçüncüye Neve, dördüncüye de York sözcüklerini yazdı. Tam adresi daha sonra müstakbel karısının kuracağı Şebek Sarayı'nın yerini öğrendiğinde deftere geçirecekti. Bu evlilikle aslında henüz yeterince ilgilenememişti. Sermayeye, pasaporta, giysiye ve bilete ilişkin kaygılar çok değerli günlerini harcamasına yol açmıştı. Burnunda gaz kokusu vardı. Milyoner eşi Darling diyerek burnunu tuttu. Uzun burunları seviyor, kısalarından hiç zevk almıyordu. Birlikte dolaşmaya çıktıklarında bunun burnu nerede diye soruyordu. Bütün burunları kısa buluyordu. Güzel ve Amerikan özelliklerini taşıyan bir kadındı. Filmlerde olduğu gibi sarışındı. İri yapılı, mavi gözlüydü. Yalnızca özel arabalarda yolculuk yapar, tramvaylardan korkardı. Sakatlar ve yan kesiciler bulunurdu tramvaylarda. Bir insanın cebinden milyonlarını aşırırlardı. Fişerli'nin eskiden Avrupa'dayken sakat olduğunu bilmiyordu. Yatağın üstündeki adam sakat ve pislik eş anlamlıdır dedi. Fişerli artık kendini sakatlardan saymadığı için bu sözlere güldü ve adamın papuçlu ayaklarına baktı. Papuçlar yere basıyordu. Düğme Hans'ın cebinde 20 grosenden başka para bulunmadığını bilmeseydi bu adamın o olduğuna yemin edebilirdi. Ama insanların benzerleri bulunuyordu. Şimdi adam düğmelerden söz ediyordu. Neden etmesindi? Kadından kopan bir düğmesini dikmesini istiyordu. Ama hayır, deli olmalıydı bu adam. Çünkü al ye bunu demişti. Kadın ver o yesin diye karşılık verdi. Adam ayağa kalkıp açık duran kapıya yürüdü. Evin içinde eminim bundan. Öyleyse ara, benim elimden bir şey gelir mi? Adam kapıyı kapattı ve odanın içine gidip gelmeye başladı. Fişerle korkmuyordu ama yine de kapının bulunduğu yöne sürünerek gitti. Yatağın altında diye bağırdı kadın. Ne diye haykırdı düğme Hans'ın ikizi. Dört el cüceyi yakalayıp ortaya çekti. Ellerden ikisi gırtlağından ve burnundan tuttu. Karanlığın içinden biri benim adım Johann Schiver diye kendini tanıttı. Gırtlağı değil ama burnu bırakarak al ye bunu diye bağırdı. Fişerli düğmeyi ağzına alıp yutmaya çabaladı. Gırtlağına sarılan el bir soluk alma süresine düğme yutuluncaya dek gevşedi. Aynı anda Fişerli gülümsemeye çalıştı ve bu benim düğmem diye soludu. Aynı anda yeniden sıkılan parmaklar Fişerli'yi boğdu. Bir yumruk kafatasını parçaladı. Kör cüceyi yere fırlattıktan sonra odanın köşesinde duran masanın üstünden bir ekmek bıçağı aldı. Bıçakla elbiseyi ve paltoyu parçaladıktan sonra Fişerli'nin kamburunu kesti. Bu güç işi yaparken soluk soluğa kaldı. Bıçak kördü. Işık yakmak da istemiyordu. Emekli kadın ona bakarken bir yandan üstündekileri çıkardı. Yatağa uzanıp hadi gel dedi. Ama adam işini bitirmemişti daha. Kamburu paltonun parçalarına sardı. Üstüne birkaç kez tükürdükten sonra paketi öylece bıraktı. Cesedi ise yatağın altına itti. Sonra kadının üstüne atladı. Kimsecikler bir şey duymadı diyerek güldü. Yorgundu ama kadın da şişmandı. Bütün gece boyunca seviştiler. 3. Bölüm. Kafadaki Dünya. İyi bir aile babası. Kapıcı Benedict Pufaf'ın dairesi orta büyüklükte, karanlık bu mutfakla apartmanın girişine açılan, duvarları beyaz renkte küçük bir bölmeden ibaretti. 5 kişilik aile önceleri orta büyüklükteki mutfakta yatardı. Karısına ve kızına ek olarak Benedict Pufaf, kendisine polis memuru, koca ve baba olmak üzere 3 kişi yerine saydığından aile 5 kişiden oluşuyordu. İkişer kişilik iki yatağın aynı büyüklükte olması Pufaf'ın sık sık sinirlenmesine yol açardı. Bundan ötürü de karısıyla kızını aynı yatakta yatmaya zorlar, kendisi ise öteki yatağı tek başına kullanırdı. Altını içi at kılıyla doldurulmuş bir şilte sermişti. Muhallebi çocuğu oluşundan ötürü yapmamıştı bunu. Uykucularla kadınlardan nefret ederdi. Bu şilteyi kendi altına sermesi bir ilke sorunuydu. Eve parayı getiren oydu. Merdivenlerin tümünü temizlemek karısının göreviydi. Geceleri biri çaldığında apartmanın kapısını açmak görevi ise 10 yaşını doldurduğundan bu yana korkmamayı öğrensin diye kızına verilmişti. Benedict Pufaf her iki hizmetten sağlanan kazancı kapıcı o olduğu için kendi cebine atardı. Zaman zaman kızıyla karısının temizliğe ya da çamaşıra giderek dışarıda birkaç kuruş kazanmalarına izin verirdi. Böylece onlar da ailesini geçindiren bir babanın ne denli ağır koşullar altında çalışmak zorunda olduğunu kendi deneyimleriyle yaşamış olurlardı. Yemek sırasında aile yaşamının savunucusu olduğunu söyleyen Pufaf, gece olduğunda geçkince bir kadın olan karısıyla alay ederdi. Terbiye etme hakkını işinden evine döner dönmez kullanmaya başlardı. Üstü kızıl kıllarla kaplı yumruklarını kızında gerçek bir sevgiyle biler, karısını ise daha az kullanırdı. Bütün parasını evde bırakırdı. Bu para Pufaf'ın saymamasına karşın hep tamam olurdu. Çünkü bir kez eksik çıktığında karısıyla kızı geceyi sokakta geçirmek zorunda kalmışlardı. Kısacası genelde mutlu bir adamdı Benedict Pufaf. O sıralarda yemekler aynı zamanda mutfak olarak kullanılan küçük beyaz bölmede pişirilirdi. Kaslarının hep hazır olmasını gerektiren uğraşından ötürü bu hazırlık gündüzlerinin yanı sıra geceleri düşlerini de alırdı. Benedict Pufaf'ın zengin, besin değeri yüksek, özenle hazırlanmış ve masaya özenle getirilen yemeğe gereksinimi vardı. Bu konuda hiç şakası yoktu. Bu yüzden karısını dövmek zorunda kaldığında da suç tümüyle karısındaydı. Buna karşılık kızı açısından aynı şeyi ileri sürmeyi aklının kenarından bile geçirmezdi. Yıllar geçtikçe Pufaf'ın yemeğe olan açgözlülüğü de arttı. Bol yemek pişirebilmesi açısından küçük bölmeyi yetersiz bularak mutfağın arka odaya taşınmasını emretti. Bu konuda çok olağanüstü bir durum olarak direnişle karşılaştı. Ama Pufaf'ın iradesine karşı konulabilmesi olanaksızdı. O günden sonra üçü de içinde ancak bir yataklık yer bulunan bölmede yatıp kalkmaya başladılar. Büyük oda ise mutfak, yemek odası, dayak odası ve bol yemeğe karşın bu evden bir türlü hoşlanmayan iş arkadaşlarının ender ziyaretlerinde ağırlandıkları yer olarak kullanılmaya başlandı. Bu değişiklikten hemen sonra Pufaf'ın karısı yorgunluğa dayanamayarak ölüp gitti. Yeni mutfağın işiyle başa çıkamamıştı. Eskisine oranla 3 kez daha çok yemek pişiriyor, gün geçtikçe de zayıflıyordu. Görünüşü çok yaşlıydı. Görenler kadını 60'ında sanıyorlardı. Kapıcıdan korkan ve nefret eden apartman sakinleri bu güçlü kuvvetli erkeğin yaşlı karısıyla yaşamak zorunda olduğunu düşündüklerinde ona acıyorlardı. Gerçekte ise karısı Pufaf'tan 8 yaş küçüktü ve bunu bilen yoktu. Kimi zaman çok şey pişirmeye kalkan kadın, kocası eve döndüğünde henüz işini bitirememiş olurdu. Pufaf çoğu kez tam 5 dakika yemeğin gelmesini beklerdi.